Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Engin hocamla birlikte başlattığımız ve Engelsel Erişim Derneği kapsamında verdiğimiz Üretken Yapay Zeka Atölyesi'ndeyiz. Tarihlerimiz 20 Kasım 2025. Kayıt alıyoruz arkadaşlar. KVKK gereği hem görselleriniz hem de buradaki her tür içerik bizim kanallarımız aracılığıyla kullanılacaktır. Bunun da bilgilendirmesini yapmak istedik. Konuyla ilgili eğer bir itirazınız varsa bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar.
Ya şimdi konuşun ya sonsuza
Ya
kadar susun.
sonsuza kadar susun.
İtirazım var
Hocam
arkadaşlar,
nasılsın?
o
Nasıl
yüzden.
geçti
İyidir, Sakın
bu
hocam, sen
hafta?
nasılsın?
İyidir vallahi ne olsun. Bol
Hocam
böyle.
20 Kasım 2125'te acaba ne konuşuyor olurduk? Mesela 20 Kasım
Kasım 2000.
2125'te bizim torunlarımız
Oo.
bir eğitim veriyor olsaydı ne eğitim verirlerdi sence?
Ya hocam ben sana şöyle söyleyeyim. Artık orada direkt böyle hani robotları evimizde nasıl kullanırız, nasıl yönetiriz şeyi olurdu bence. Çünkü insansız robotlar son dönemde artık böyle neredeyse eve girecek kıvama geldiği için ben artık yapay zekanın ötesinde bu tarz araçların eğitimleri verilir diye düşünüyorum ben. Biraz daha böyle
Ya
fütüristik,
kıyamet senaryo
demokratik.
hocam. Ya o sıralarda robotlar bu insan köleleri ne yapacağız? Bunlar çok çoğaldılar. Bunları yapsak diye onlara eğitim verirse ne
Ben de bir yorum
yapardın?
yapabilir miyim?
Öyle bir şey olsun da efendim.
Vallahi işte bu
Buyurun tabii.
zamanda buyurun.
Merhabalar. Bence
Merhabalar.
o döneme kadar robotlar falan hayatımıza tekrar girmiş olur. O dönemde yani 100 yıl sonrasından bahsediyoruz. Tekrar insani ilişkileri nasıl döndür eğitimleri verilir gibi geliyor
Aa, bu
yani.
da güzel. Doğru.
Evet,
Tek
o
ve
da
eskiye
olabilir.
dönme.
Evet.
Nostalji. Çok
Tabii.
haklısınız.
Tabii
Aa,
inşallah bir
çok
nükleer
teşekkür
savaşta
ederim.
falan insanlık yok olup mağara dönemine gitmeyiz. O zaman
Tabii.
artık haberleşe o da olabilir yani, Allah korusun
O da
her türlü şey.
mümkün. Doğru.
Ben bugün böyle felaketse, bugün çağrı olmadığı için onun görevini ben devralıyorum arkadaşlar. Yani dün çağrı yapıyordu kötü. Bugün ben Kalper Hoca iyimser olsun, ben kötü polis
Öyle
oynayayım,
yapalım.
bana takılmayın. Herkese hoş geldi arkadaşlar, merhabalar. Bugün ikinci eğitim günümüzdeyiz. Sarper Hocam zaten tarihi falan verdi. Bugün prompt tekniklerinden bahsedeceğiz. Sarper Hocam, böyle ben düşünürken aklıma şey geldi. Son birkaç günde ne promptlar verdik mesela? Hani aklıma gelen son 3 gündeki yapay zeka kullanımında neleri yaptık diye bir şey düşündüm. Sen mesela ne yaptın? Son 3 gün içinde düşünürsen kendini, en son ne yapay zekayı hangi amaçla kullandın ve ne prompt verdin abi?
Şöyle hocam, son dönemde ben özellikle yazılım geliştirme alanında tabii sıkça kullanıyorum. Orada içerik yönetim sistemleri konusunda yani hani bir web sayfası oluşturma ya da bazı analiz araçları oluşturma konusunda işte web sayfanın erişilebilirliği ilgili ya da hobi amaçlı da açıkçası işte kullanıyorum. Bir bazı navigasyon uygulamaları yapma denemeleri falan yapıyorum. O zaman işte veriyoruz işte prompt veriyoruz adım adım böyle hani küçük küçük ilerleyerek adeta işte adımlayarak, küçük adımlarla başlayarak daha sonra da bunları böyle gruplandırarak, o şekilde ilerleyerek, detaylandırarak promptlar vermeye gayret ettim mesela son dönemde. Bir de çokça araştırma yaparken, bu derin araştırma yaparken kullandım hocam. Senin nasıl deneyimin oldu bu konuda? Yani sen son dönemde nelerde
Ben de
kullandın?
hemen bunu bir iki ekran paylaşımıyla şey yapayım. Şu WhatsApp'ı da kapatayım da arada bir kredi kartı bilgilerimi falan yazar. Orada bir ekranda kalır mı? Da şimdi ekran paylaş. Evet, şimdi ekran paylaşım ama ses paylaşmayacağım. Hem de paylaşarak bir iki şey göstereyim. Hemen iki verdiğim bir iki promptu göstermek istiyorum. Şöyle tüm ekranım. Sese paylaşa gerek yok. Ekran paylaş. Evet, herhalde şeyim görünmüyordur değil mi? Cansın sesi gelmiyor değil mi arkadaşlar? Sadece
Şu an
şeyim.
gelmiyor. Şu an
Tamam,
gelmiyor.
okey, gelmesin. Şimdi benim ilk verdiğim prompt aslında tam da konumuzla ilgili arkadaşlar. Şey söylemiş yani, yapay zekaya ekliput, sen de zaten Sarper Hocam çok güzel. Sarper Hocam, sen de bununla ilgili çok güzel bir şey hazırlamıştın. Eğitim programı hazırladın. Ben şunu söyledim arkadaşlar. Selamlar dedim. Çok basit, selamlar. Engelsiz eğitim yapay zeka atölyesi kapsamında yararlı prompt teknikleri konusunda bir ders vereceğiz. Yapay zekaya prompt verirken dikkat edilecek noktaları ele alan bir araştırma raporu hazırlar mısın? Rapor Türkçe olmalı. Özellikle görsel oluşturma, bir konuda araştırma yapma ya da bir uygulama için kod yazma gibi noktalarda yapay zekanın bizi daha iyi anlayabilmesi için başlıca nelere dikkat etmemizi içeren bir rapor olursa seviniriz dedim arkadaşlar. ChatGPT de bunun karşılığında bana dedi ki, çok güzel dedi. Raporun hedef kitlesi hakkında biraz daha bilgi verir misin dedi. Bak mesela ben açıklık önemli ya, biraz sonra onu sordu. Ayrıca dedi, rapor teknik derinlik hangi seviyede olsun dedi. Temel, orta mı, ileri düzey mi? Bana bu soruları da sordu arkadaşlar. Ben de dedim ki rapor dedim daha çok görme engellilerden oluşacak. Bence teknik temelde orta düzeyde olsun. Ne çok ileri düzey ne de şey olmasın dedim aşırı temelde. Bir de dedim bu iş etim görme engelliler tarafından olacağı için görsel prompt üretme tekniklerinde onu da göz önünde bulundurarak araştırmalarda bana fikirler ver dedim. Yani biraz sonra konuşacağımız ilkelerle ilgili benim ilk verdiğim prompt buydu hocam bugünle ilgili. Yani bugün daha yani yaptım hatta sana da gönderdim ya hocam hani
Evet,
araştırma
gönderdin
diye.
gönderdin, çok detaylı
Çıktı.
olmuş.
İkinci promptum da Sarper hocam şeyle ilgili verdim. Dedim ki ikinci promptumu bu sefer ben Fellow diye bir yapay zeka uygulaması var. Onda çok güzel sunum hazırlatmayı seviyorum. Fellow iyi mi ne öyle diyor. Ya bu biraz da tarayıcı gibi bir şey yani. Aslında onda geçen de hazırlatmıştım çok memnun kalmıştım ama neyde yaptığınızın önemi yok. Burada konuştuğumuz prompt zaten hangisinde yaptığımız. Şöyle dedim. Merhabalar dedim. Aşağıdaki URL adresine girerek benim fiziksel dünyada evrensel tasarımla ilgili bir sunum hazırlamanı istiyorum. PowerPoint sunumu hazırlamanı istiyorum dedim. Buradaki hem alt sayfaları ve şeyi incele ve bana bir PowerPoint sunum hazırla. Bu sunumda sonrasında devam ettim. Burada yok ama şu an ekranda görünüyorsa erişilebilirlik kriterlerine uygun bir sunum halinde hazırla dedim. Altına da dedim e-mail adresim engin.altı. Burada oturum açmanı da isteyebilir çünkü bir ajantik modunda o. O engin.altı.yilmaz.yahoo.com e-mail adresim dedim ve şifremi tabii buraya söylemiyorum. Şifremi de şu diye yazıp gönderdim. Bu iki yaptığım promptta da iki olumlu sonuçlar aldım hocam. Yani kendimle ilgili. Hani prompt tekniklerinden önce hani bugünle ilgili yaptığım şeydi. Üçüncü hazırladığım şey de hocam. Dün radyo programında yaptık beraber. O da NVDA eklentisi yazmaktı. Sonra tabii o bayağı bugün dallandı budaklandı ama temel NVDA eklentisi dedi ki biz bir neve hatta o dün radyo programımızı bilmiyorum izleyen oldu mu ama orada da anlattık bunu. Orada birlikte verdik promptu. Dedi ki biz bir NVDA eklentisi istiyoruz. Bu NVDA eklentisi YouTube canlı yayınlarındaki chat mesajlarını okusun. Bunu okurken kısa yol tuşları şöyle olsun işte kontrol Y ile otomatik okumayı açıp kapatsın. Alt 1 ile 0 arasındaki tuşlarla birden 10'a kadar olan tüm mesajları okuyabilsin gibi belli promptlar verdik. Bunu hem Gemini'ye hem ChatGPT'ye verdik. Ondan da tabii onda sonra bambaşka şeyler çıktı. O işte oraya bir de PitChat kütüphanesi kurman gerekiyor falan diye. O bayağı uzundu ama başlangıç promptu oydu hocam. Öyle başladı ve eklenti aslında temel olarak da doğru yazdı. O yapay zekanın yanlışlıklarıyla ilgiliydi. Hani benim verdiğim bugün 3 günkü 3 prompt böyleydi. Deyip ben ekran paylaşımında durayım hocam. Sen
Şöyle promptların aslında hocam çok böyle başarılı. Burada şeye çok dikkat etmişsin benim sen paylaştığında. Özellikle hem sınırları belirleme, bağlam dediğimiz, şimdi bunlardan böyle birazcık da bahsediyor da oluyoruz aslında. Yani hani ne ölçüde, hangi ölçülerde çıktı almak istiyorsun? Bunları belirtmişsin. Aynı zamanda da açıklayıcı ve detaylandırıcı terimler de kullanmışsın. Ve nasıl çıktı üretmesini istiyorsun? Onları da belirtmişsin. Bence promptların çok başarılı olmuş o noktada da. Özellikle zaten prompt oluştururken arkadaşlar burada bazı ilkeler var. Tabii çok teorik olarak gitmemek adına şey de yapabiliriz ama şunu söyleyeyim. Açıklayıcı olmak çok önemli. Sınırlarını belirlemek çok önemli. Özellikle onu ilerleyen dakikalarda belki konuşuruz. Rol atamak çok önemli. Özellikle işte NVDA eklentisi geliştirme denemesi yapmışsınız mesela. İşte orada kullanılan yazılım dili aslında Python ve NVDA konusundaki dokümantasyon da belki o bağlama dahil ettiğiniz zaman işte bu özellikle yapay zeka destekli IDE'ler var yani geliştirme ortamları o zaman çok daha detaylı sonuçlar da elde edilebiliyor. Aslında hocam burada istersen şey yapılabilir. Hani yavaş yavaş ilkelere de geçebiliriz. O
tabii hocam
noktada
ilkele
ne
hemen geçelim.
söyleyebiliriz?
Ben de hemen geçelim. Şimdi aslında bazı temel noktasında arkadaşlardan ilkini böyle adım adım gidelim sen. Birinci açık ve spesifik olun. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Tabii yani çok açık bir şekilde. Bana sadece işte dünyanın bana uzayı anlat dediğin zaman yani ya bu şekilde girdiğin şimdi insanlara dün de onu konuşuyorduk. Yani yapay zekayı nasıl vereceksin yani? Neyinden bahsedeceksin? İşte bana Türk tarihini anlat dedin tamam mı? Hani neresinden anlatayım? Hani Orta Çağ tarihini mi istiyorsun mesela? Yoksa Osmanlı dönemini mi istiyorsun? Anadolu'yu mu anlatsın? İslam öncesi dönemi mi anlatsın? Yoksa Kurtuluş Savaşı'ndaki işte bir dönem ya, o yüzden biraz şey prompt verirken de bilmek lazım yani, veya anlatabiliyor muyum? Veya bu birinci şey yani, değil mi? Çok açık bir şekilde bana, yani mümkün olduğunca açık ve ben insan gibi de yazıyorum. İlla böyle keskin düzgün cümleler kurmanız da gerekmiyor ama şeyi doğru anlatmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yani hakikaten sen bunu niye merak ediyorsun ve neyi tam olarak merak ediyorsun? Onu
Evet,
biraz
özellikle araştırma
detaylandırmak da.
yaparken.
Yani elinize üşenmeyin ya bunu da yazmayın falan diye, bence öyle. Sen neler söylersin hocam bu konuda?
Yani şöyle kesinlikle burada dediğim gibi esas olan şey de bir de üretilen çıktı. O üretilen çıktığı da biçimlendirmek de çok önemli istediğiniz şekilde. Mesela örneğin işte şöyle bir örnek verebilirim. Ben işte kahve kültürü konusunda araştırma yapmayı çok seviyorum. Örneğin işte filtre kahve konusunda ve çeşitleri konusunda araştırma yapmayı çok seviyorum. Örneğin işte düz kahve ile ilgili bir bilgi istediğimde çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısıyla işte ben şey yapıyorum. Ben özellikle tablo olarak çıktı vermesini istiyorum ve diyorum ki işte bana filtre kahve konusunda ve bu kahvelerin yumuşak içim ya da sert içim gibi detaylarını da paylaşabileceğin şekilde ve tablo olarak bana bunu paylaşmasını rica ettiğimde açıkçası bunu çok detaylı bir şekilde verebiliyor ya da kahvelerin üretildiği yerleri konusunda da bir bilgi istediğimde verebiliyor arkadaşlar. Ya burada dediğim gibi hem üretilen çıktı çok önemli hem de detay çok önemli o noktada. Burada bir de şey var hocam. Aslında bakarsanız hani ricada bulunmanıza gerek yok arkadaşlar. Net eylem cümleleri de olması lazım. Yani işte çıktı üret, işte tablo olarak çıktığı üret ya da şu kodu, şu fonksiyonu yaz gibi net ifadeler. Hatta bir araştırma yapılmıştı hocam. Sen de belki onu duymuşsundur. Şeyler yapay zekalara teşekkür etmeyin ya da işte çok böyle ricacı cümleler kurmayın. Çok ciddi kaynak tüketimi oluyor falan demişlerdi bir ara. Öyle bir şey
Evet ya, öyle
paylaşılmıştı.
diyorlar ama ben yine de ediyorum hocam. Onu duy biliyorum. Onu özellikle Sam Altman falan da açıkladı. Başkaları da açıklıyorlar. Yani böyle boş boşuna prompt diyorsunuz ama ya
Evet.
insanlığımızı da kaybetmemek. Yani şöyle bir şey. O benim için aslında pratik yani. Herkes gibi benim için o da bir o da olsa sonuçta oradan da yine de o teknoloji de olsa bir emek koyuluyor orada. Anladın, benim teşekkürüm oradaki olan şeye yani. O yüzden ben şey gelmiyor ya. Yani ben ederim yine de. Yani öyle diyorlar ama ben o yap etmeye devam edeceğim yani, onların promptları
Ya
ondan
ben de
düşünsün.
çok çok çok
Ben
sık kullanıyorum yani. Şey
hatta
diyorlardı
bana kolay gelsin falan gibi saçma sapan şeyler de söylüyorum yani. Onlarla da bir
ara.
alakası ama hani o benim
Ya,
insan
ya,
şey
yarın bir gün bir bilinç kazanırsa ondan
yani.
sonra teşekkür
Evet.
etmediğimizde
Evet,
problem çıkar falan diyenler vardı
o
yani
ya ben hani normalde
hani.
de ederim. Ona da yani şey
Doğru.
açısından gibi hissediyorum. Yani o benim için sonuçta orada yazıştığım bir hani olursa olsa yani bu. O, bilmem hani o doğa, insan doğası gereği ama tabii bu ille edin etmeyin noktasında ama
Değil.
şey doğru isteği samimi ve doğru bir şekilde verebilmek, kahve kültürü dedim mesela hocam yani çok
Evet,
önemli
evet.
yani. Kahve nedir diye sormak da başka bir şey ya da, ama işte mesela Türk kahvelerini mi merak ediyorsun, değil mi? Türk kahvesi nasıl yapılır, tabii kahve çeşidi. Filtre kahve dedim mesela. Filtre kahve ya da başka biri kahve çekirdeklerini merak ediyor olabilir. Nasıl oluyor işte kahve çekirdekleri, ya da başka biri farklı kahve makinelerinin kahve yapma tekniklerini merak ediyor olabilir. Yani böyle dedim. Ya sadece kahve nedir yazarak olmuyor yani. Bu mümkün olur. O da ikinci bizi ilkeye getiriyor. Bağlamı da vermek lazım. Ya sen bunu niye araştırıyorsun? Bağlam. Hani konteks dediğimiz şey. bağlam. Hatta bizim şeydi hocam. Bağlam deyince aklıma hep şey geliyor. Ben ilk caz lokalizasyonken şey yapardım. Bir uygulama tuşu vardır ya, sağ taraftaki tuş.
Evet.
O tuşu açtığımda ben yanlışlıkla o zaman herhalde nereden aklıma geldiyse context menü deyince içerik menüsü diye çevirdim. Öyle kaldı. Sonra büyük bir hata olduğunu fark ettim. Dedim ki ya bu böyle olmaz yani, içerik değil yani bunlar da aslında bağlamdır. Bağlamı yani onun şeyinle ilgili bağlam. Böyle deyince o dönemki bütün körler itiraz etti. Abi siz bana onu içerik demiştiniz. Niye değiştirdiniz? Öyle bir komik bir şey. Bağlam yani, sen
Bağlam.
bunu niye istiyorsunu da
Niye
vermek
istiyorsun? Değil mi?
lazım. Yani ben mesela diyeceğim ki ya arkadaşlarımla şey oynayacağız işte, pişti oynuyorduk. Mesela ben böyle gel hikayelerde yazıyorum yani. Bu arada on şöyle şöyle bir şey sordu. Veya ben diyorum ki ya yarın sokakta sabah da konuşacağım da hani burada da şöyle şöyle bir grubum var. O yüzden bunu istiyorum. Ne yapsak falan yani işte, ya da dersimde öğrencilerime şunu anlatacağım. Şöyle bir sunum yapacağım. Orası için istiyorum hani gibi verdiğin zaman yapay zeka az çok şeyi de vermiş oluyorsun. Hani bağlan biraz öyle yani, onda ne kapsamda niye kahveyi soruyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Filtre kahve yapacağın için mi soruyorsun yoksa satacağın için mi soruyorsun? Bütün bunlar önemli yani. Ona göre promptu vermek üzerinden gitmek lazım yani.
Evet. Ve bu promptları şekillendirirken arkadaşlar sizin tabii kategorize anlamda hani ne konuda, yani mesela bir metin mi generate oluşturmak istiyorsunuz yoksa bir görselde mi? Çünkü bunlara da vereceğiniz promptlar hocam aslında farklı oluyor. Ya da işte bir yazılım oluşturmak için mi bir prompt hazırlayacaksınız? Onlar da vereceğiniz promptlar da çok daha farklı olabiliyor. İşte ya da bir müzik senden çok mesela yaptığın. Örneğin işte bir
Aralar çok.
evet, yani mesela bir müzik tasarlarken verdiğin promptu ne kadar detaylandırırsan aynı zamanda oradaki bağlam senin şarkı sözlerinin olduğunu düşündüğümüzde ya da işte müziğin tarzı olduğunu düşündüğümüzde bunların bir bütün olarak ne kadar önemli olduğu orada da belli oluyor aslında bakarsan. Burada tabii özellikle bir şeyden bahsettik, bağlamdan bahsettik, açıklayıcıdan bahsettik. Bir de hocam rol atamanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü rol atama bence
Aynen hocam,
özellikle.
çok çok önemli. Tam üçüncü ilkemizin üzerindeyken konuşurken de şey yaptık. Şu an ekran paylaşmadık ama benim ilkeler önümde açık. Ekranda paylaşım dursun mu hocam, bir şey paylaşmıyorsan hem
Olabilir
Ahmet'le
hocam.
konuşalım.
Ben hani
Tamam.
şeyde de YouTube'da da paylaşılacak ya, belki
Evet
orada
evet
görmesi de
ekranda
olur.
görmüş olsunlar. Hemen Word'de şey Word dosyamız şey bir, bu tabii bir saniye
Bu
hemen
arada
oraya. Bu arada
arkadaşlar bunu
Mert'in çok
isteyenlerle
güzel bir mesajı var.
paylaşabiliriz.
Onu istersen seslendirelim. Mert mi
Olur.
yazmış? Ben QLate uygulama yazarken mümkün olduğunca detay veriyorum demiş arkadaşlar. Gerçekten önemli ya.
Evet.
Bu önemli. Gerçekten yani QLate'a atlama yapacağım. Python'la mı yapacağım? Biraz sonra kodlamaya da gireceğiz. Hani oradaki şeylerdeki şeyden. Hakikaten önemli. Yani burada bütün detayları vermek çok önemli hocam. Ve senin dediğin gibi rol vermek de orada kişilere rol. Ben çok yapmadığımı fark ettim aslında. Bu rol benim de benim eksiği yani. Şey. Ha müzik dedin ya, onunla ilgili hemen bir örnek vereyim. Dün en son ya ben hep Çağrı'nın işte Amine dedi ki yani bak Çağrı'nın doğum günü dedi, Engin dedi. Şey yap bir şey yapabilirsiniz belki falan diye bana aradan sağ olsun söyledi. Benim unutmuştum ben. Amine sayesinde dedim ki ha radyo programcı sözleri ben yazdım bir kere. Ben öyle sunuda yaparken mutlaka kendim yazarım yani onu sevmiyorum çünkü hani. Biraz benim üretimim olması lazım ama şu an dedim ki ya bu nasıl olsa be hayalimde şey kafamda şey hayali geçti. Ya bu doğum günü şarkısı gibi bir şey olsun ama o da olmasın yani. O yüzden dedim ki yani önce bunu da tam bilmiyorum şimdi Suno. Çünkü başka bir yani bilmiyor da alabilirsiniz prompt'ı ama orada da sen dedim ki ya ben böyle böyle bir şey istiyorum dedim ama öyle bir şey olsun ki caz olsun. 60'lı yılları yansıtsın. Aksak ritim kullan dedim. Yani böyle 6-8 gibi falan bir şey kullan dedim. Bunun gibi içinde dedim böyle içinde kanon olsun, çok sesli müzik olsun falan gibi böyle ben bunu ama böyle böyle basit cümlelerle ifade ettim. Sen bunu doğrulayan yani bu istediklerimi karşılayan bana güzel bir prompt üretir misin dedim ChatGPT'ye. O bana bunu İngilizce prompt haline getirdi. Onu da Suno'ya verdim. Ya dedim ya, ya verdiğiniz programa göre fena da bir şey çıkmadı ortaya. Ya en azından şöyle benim isteklerimi karşılayan başkasının hoşuna gider gitmez. Hani beni anladı yapay zeka isteklerime yakın bir şey vermiş oldu. O yüzden şey çok önemli. Spesifik olmak ve mümkün olduğunca detay vermek yani bu noktada çok önemli. Senin dediğin bir rol meselesini biraz istersen aç Sarper hocam ki rol benim çok kullanmadığım bir şey ama gerçekten işe yaradığını çok söylüyorlar rol vermek konusunda.
Tabii,
Özellikle
şöyle.
avukat arkadaşlar falan da var onlar açısından falan da bak bu
Evet
güzel
evet
bir durum
avukat
hocam.
arkadaşlar açısından da mesela bir dava dosyası üzerine çalışılıyorsa diyelim ki o dava dosyası üzerinde ya da işte bir idari bir davaysa ya da örneğin hani medeni hukuk kapsamında bir dava ise bu konuda işte 20 yıllık yetkin bir örneğin hani uzman olarak ya da bir profesör düzeyinde bana şu dava ile ilgili detaylı bir analiz yaparak bu dava sürecinin nasıl yürütüleceği ile ilgili belki bilgi oluşturulabilir. İşte arkadaşlar burada şey çok önemli. Bir, siz hangi düzeyde o çıktıyı almak istiyorsunuz rol anlamında? Ve bunun tabii benim özellikle sıkça kullandığım, yani muhakkak şey yapıyorum, hani belli bir yıl belirtiyorum. Aslında hani belirtmeye de gerek yok ama ben şeyi çok gördüm oradaki başarımı. İşte şu kadar sen yıllık bir uzmansın şu alanda ve bu deneyimine dayanarak şu şu ışıkları üret şeklinde bir formül benimsediğimde başarılı olduğunu gördüm. O anlamda rol çok önemli. Aslında arkadaşlar şöyle, rol bir de şurada çok önemli. Şimdi iki türlü prompt var hocam. Bir tanesi bizim evet ChatGPT gibi araçlara girdiğimiz yazı alanına, tekst alanına girdiğimiz prompt. Bir de aslında bu sistemlerin kendi içerisinde sistem promptları oluyor arkadaşlar. Hatta işte ChatGPT'nin ayarlarına girdiğinizde de karşınıza çıkan, örneğin hani işte kişiselleştirdiğiniz ayarlar ya da işte customize GPT, özelleştirdiğimiz GPT yaparken de örneğin arkadaşlar ilerleyen süreçte bunları da göreceğiz. Dolayısıyla orada da mesela siz çok detaylı şekilde sistem promptu oluşturursanız o GPT nasıl davransın, neye göre davransın ve nasıl çıktı üresin, rolü ne olsun arkadaşlar. Burada
Hatta
siz, buyurun
buyur
hocam,
hocam,
devam edin.
devam et, özür dilerim, devam et, bir şey söyleyeceğim.
Ben top atacaktım sana zaten. Şimdi o rolü o şekilde oluşturduğunuzda zaten hani çok ciddi çıktılar üretecektir. Buyur hocam, söz
Hocam
sende.
mesela bu konuda tam senin geçen yapay zekaların tireleri kullanmasından çok şikayetçi olmuş insanlar. Mesela bunu yapmak için ayarlara girip oradan kişiselleştiğe girip ChatGPT'in özel talimatlar diye bir bölüm var sanırım. Oraya girip kişisel talimatlardan diyeceksin ki bana cevap verirken bu tireleri kullanma kardeş. Beni öyle zırt pırt övüp durma. Hani insanlar sevmiyor ya, övme beni falan tarzı. Hani böyle şeyleri oraya eklerseniz bundan sonraki şeylerde ya zaten hani kullandığınız yapay zekaların çoğu artık şunu yapıyor. Yani günlük kullanımımızda sizi benim sesle tanıdıktan sonra size göre yanıt veriyor zaten. Yani kendinize öyle şey yaptığınız zaman hani o bir noktada, ama bu özel talimatlarla da hani verilecek yanıtı spesifikleştirebilirsin dediğin gibi, yani doğru bir şekilde vermek. O yüzden mesela şey, bu son dönemde Türkiye'de çok fazla hukuki olay oluyor mesela. İnsanlar artık belli iddianameleri yükleyip yapay zekalara, sen diyelim ki burada bir hakimsin, buna nasıl bir karar verirsin? Onun gibi düşün. Ya da tıbbi bir görüş almak için sen şu alanda uzman bir doktorsun. Üniversitede sana konsültasyon için geldiklerini varsay. Elinde de bu tür bu tür bu bu tahliller var. Nasıl yorumlarsın gibi. Hani bu şekilde biraz onu ona koyarak yapmak. Ama tabii tüm tavsiyelerini dinleyin de değil. Sadece bu bir fikir almak olarak düşün arkadaşlar. Bu her şeyi bilen bir şey olarak düşünmeyin.
Tabii
Yani
tabii.
yanıldığını unutmayın.
Bu birazcık da hocam kişiye özel. Bir de son dönemde ben şeyi çok yapıyorum. Örneğin işte prompt oluştururken promptu onu da muhakkak o şeyde listede vardır. Örneğin hani promptu iyileştirmek için tekrar yapay zekayı dil modeline ben soruyorum. İşte ben şöyle şöyle bir prompt tasarladım ama bu promptun daha iyi olabilmesi için bana 10 tane özellikle soru sor ve bu 10 soruda bu promptu daha iyi hale getir dediğimde öncelikle arkadaşlar bu plan süreci oluyor. Dolayısıyla bu plan sürecinde önce promptu çok daha iyi hale getiriyorum. Yapay zekanın bana 10 tane bununla ilgili soru sormasını istiyorum en az. Ve daha sonra bu promptu daha iyi hale getirip öyle çıktı üretebiliyorum. Dolayısıyla bu da bence son dönemde de kullandığım yöntemlerden ve başarı elde ettiğim yöntemlerden bir tanesi oldu diyebilirim aslında.
O çok önemli bir şey söyledin Sapir Hocam. Bugün arkadaşlar biraz teorik gibi gidiyor ama hani bunlar siz kendi şeylerinizi uyarlayın diye. Yani herkes bazen uzun bir şey isteyecek, adım adım istemek lazım. Önce şunun sorunun cevabını bir ver, anladın mı? Sonra ardından bunun cevabını bir ver gibi. Aklıma şey sohbeti geldi. Bir ara öyle sıkılmıştım. Nargile içiyordum hocam. Öyle nargile içerken canım sıkıldı.
Süper.
Yapacak da bir şey yoktu. Dedim ki yani o telefonla yaptım bunu ya, dedim önce şeyi sordum ya, kalple beyin arasında dedim niye dedim edebiyatçılar aslında dedim bu niye kalbim ağrıyor derler ya, yani insan her şeyini beyin yürüttüğü halde hisler niye kalpte olur falan diye bir soruyla başladım meseleye. Ondan sonra dedi ki ya dedi işte kalp dedi aslında beyin kurgular, kalp onun hisseder falan gibi böyle bir şeyler verdi falan tarzında. Peki o zaman oradan şey gibi, öyle olursa dedim peki insan dedim yani aslında insanı sence duyguları mı yönetir, kalbi mi yönetir falan gibi böyle felsefi bir sohbete girdik ChatGPT'ye, hatırlıyor musun? Aslında laf lafı açtı ama ben oraya gelirken başka bir adımla ilerlettim onu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bazen tek bir ilk adımda değil, yani vakit harcamanız o anlamda iyi olabilir yani. Oradan oraya gidebiliyorsunuz. Senin dediğin adım adım, ya da ben görsel oluştururken körüm çünkü abi, ben bilemem ki yani neyin. Ya ben diyorum ki işte
Perspektif nedir? Doğru hocam, evet.
perspektif nedir? Ya ben orada mesela
Işık.
promptlarda belli çünkü işte perspektifi söyle. İşte şunu ben bilmiyorum ki. Ya yani onu da bilmiyoruz arkadaşlar kör olarak, ama diyorum ki ben öyle bir resim hayal ediyorum ki işte Goethe üzerinden örnekleyeyim. Gönüllü okuyucuların kitabı seslendirirken şöyle şöyle bir sahne hayal ediyor. Bunu nasıl görselleştirebilirim diyor. O bana bir fikir veriyor. O fikir üzerinden ben bir şey söylüyorum. Tamam, şimdi konuşuyoruz belli bir müddet. Tamam, şimdi bunu bu kriterlerde bir prompt haline getirelim diyorum. O prompt'u oluşturuyoruz, sonra yazıyoruz. Yani hani görsel oluştururken hani ben o kadar tabii çok güçlü bir hayal gücüm olmadığı için hani bilen daha iyi bilebilir ama işte ne bileyim diyor ki pastel tonlarında bir ne pastel tonu ne bileyim ben yani onu da bilmiyorum ki. Hani böyle şeyler de verin diyorlar insanlar ama hani öyle şeylerde biraz daha hayalinizi doğru yazmak çok iyi olur. Yani doğru hayal ben böyle böyle bir şey hayal ediyorum ama buna uygun ne olabilir? Belki önce onu alıp oradan bir prompta girip oradan devam var belki.
Ama şey yapılması olası hocam. Mesela perspektif falan değil ama mesela sahne betimlemesi. Yani mesela kafamızdaki işte örneğin ben son dönemde bir tane şeyde geçmişte de araçlarla işte kör olmadan önce otomobil çizmeyi çok sevdiğim için açıkçası yapay zeka şu kör olduktan sonra nasıl otomobil tasarımları yapabilirim diye baktığımda işte örneğin otomobilin o işte yağmur damlası gibi bazı şeyleri var. Böyle tasarım ilkeleri var. Tasarım şekilleri var. İşte o detayları belirterek ya da işte sahneyi mesela en son tasarladığım benim şeyde içerikte işte bir antik kent içerisinde bir otomobil işte bu otomobil yağmur damlası tasarımına sahip bir hatchback bir model. İşte farların çizgisinden kapıların yanlarına doğru giden bir birleşimle tasarlanacak bir otomobil olmasını istiyorum. Ön tarafında detaylı bir logo tasarımı olmalı ve buz mavisi gibi bir rengi olmalı gibi detaylar verdiğimde ilk etapta çok da güzel bir sonuç çıkıyordu. Yani burada arkadaşlar şey çok önemli. Sahne detayı ya yani illa böyle perspektif ya da renk değil ama belki de sahneleri kafanızda
Evet,
kurgulayarak da resim
kafanıza
oluşturabilirsiniz.
hayal et, bir sahne hayal edin, onu detaylandırın. Yani o yüzden ya
Evet.
ben bunu bilmiyorum ama şunu da unutmamak lazım hani her konuyla ilgili. Yani yine de hani diyorlar ya yapay zeka insanın yerini alacak mı almayacak mı falan diye. O hayali kuran sensin yoksa o hala şey yapıyor yani o
Evet
hayal
evet
edip
hocam o
gidiyor.
çok büyük
Ya
tartışma
orada
doğru.
senin yaratıcılık hala sana kalıyor. Yani doğru hayal
Evet.
etmek. Yoksa herkes bir şey söylüyor, bunu söylüyor. Diyor ki ya ben yapıyorum mesela insanlar diyor. Ben araştırıyorum abi bir şey çıkmıyor. Abi nasıl yazıyorsun soruyu yani? Hani bana Türkiye Cumhuriyeti'ni anlat dersen hiçbir şey vermez tabii. Ne versin sana hani? Hangi boyutunu anlatsın anlatabiliyor muyum? Yani orada gerçekten olay vermek, vaka vermek, biraz spesifik detaylara girmek yoksa hani şey gibi hani ona göre sohbetine ilerlemek önemli. Bu da rolle ilgili de aklıma bir şey geldi Saper Hocam benim yine oraya gelirken. Bir gün bir tane matematik sorusu mu? Bir tane bulmacalık bir soru vardı. Cevabını buldum. Çözemedim. Tam bir testeme bulamadım. Bir yapay zeka sordum. Dedim ki ya bu nasıl? O da anlattı. Onu da anladı. Çözemedim. Dedim ki ya bunu bana 5 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlatır mısın?
Aa evet, o da seviyeyi belirlemek için çok önemli. Doğru hocam, çok
O
doğru.
dedi ki bakkala gittim. İşte 3 yumurta aldım. İkisi kırıldı. Biri kaldı falan gibi böyle bir şey anlattı. Ha dedim lan böyle anla. Yani dedim. Çünkü benim onu anlama kapasitem oydu. O zaman o noktadaydı yani. Hatırlıyor musun gibi düşün. Hani şey açısından biraz onu da vermek lazım. Anlamıyorsun o bağlamı ama daha basitleştir. Daha farklı. Ya bana onu öyle örnekleme. Ben bu örneği bilmiyorum. Başka bir örnekle yap diyebilirsin. Hani o rol biraz ona da girme. Hani role gelirken. Bir de hocam dördüncü rolü de buradan geliyor. Şey diyor, eylem odaklı ifadeler diye bir kavram var. Yani analiz et, karşılaştır mısın mı, analiz mi etsin, yoksa listelesin mi,
Listelesin mi,
özetlesin
maddeleştirsin
mi,
mi?
daha detaylı bir
Evet.
tanım mı olsun ya da işte bir paragraflık bir tanım uzunlukta bir şey istiyorsun yoksa daha uzun bir şey mi istiyorsun? Ben bazen şey yapıyordum. Bu ara bilişim bültenini çıkarırken bir iki kere şey yaptım. Ya dedim ben şimdi bir bunu tweet mesajı olarak göndereceğim. Bunu 280 karakterde şurayı özetlemeye çalış dedim. Bazen yapabiliyor, bazen yapamıyor falan. 280 miydi ya Twitter'ın sayısı?
En son
40-40
öyle bir şeydi galiba
280
ya. Onu arttırdılar galiba da. Öyle bir
yani.
şeylerdi galiba.
Ya o şey
Bayağı
hocam
olmuş kullandı.
Twitter'ın paralıysa
Evet evet ya ben bayağı kullanmadığım için şu an soracağım onu.
aşabiliyorsun.
Çok ilişkili.
Ya
Şey
o
var hocam.
bağlamda da ne yapmasını istiyorsun ya? Onu bir liste mi
Evet.
çıkarsın? 10 maddeli bir liste mi istiyorsun? Yoksa dediğin gibi sen de anlattın ya mi? Tablo gibi mi versin sana? Ya da bir
Evet.
sunum dosyası gibi mi versin? Yani tam olarak onu nasıl bir formatta istiyorsun? Eylemi ne yani? Ne yapmasını istiyorsunuz da
Bu arada
vermek
aynı şey de görsel için de geçerli. Mesela sosyal medya gönderisinde mi kullanılacaksın ya da bir broşürde mi kullanılacak örneğin. Bu detayları da verdiğiniz arkadaşlar ona göre çıktı üretebiliyor. Ya da bazı sunumlarda hocam mesela işte biz şirketlerde çalışan olduğumuz için şey var. Örneğin one page deniyor. Yani tek sayfa sunum şeklinde. İşte bütün o içeriklere örneğin sunum yapacağınız konuyu tek sayfaya sığdıracak şekilde görselleştirmeniz lazım. Örneğin işte bana one page formatında şu grafikleri tutarlı ve dengeli olarak hizalı bir şekilde birleştir gibi dediğin zaman da yine çok güzel şeyler yapabiliyor bu arada. Sunumlar yapabiliyor.
Aynen öyle hocam, yani orada dediğim gibi format ve uzunluk konusu deminkiyle de bağlantı, tamamen sen ne kadar nasıl bir şey istiyorsun, ne istiyorsun yani. Basit bir günlük soru değil, yemek tarifi sorusu başka, ama bir araştırma falan yaparken özellikle bunları iyi belirtmek lazım. Ne kadarlık bir araştırma yapıyorsun, nasıl bir istiyorsun, hedef kitlen ne falan, hani onu doğru vermek de önemli yani hocam. Bir de şey demiş hocam, bendeki ilkelerde sende de vardı, örnek de verelim. Yani bunlar ne kapsamda istiyorsun, yani nasıl yani istiyorsun, nereden istiyorsun, hani örnek de vermek. Ya mesela ben onu şeyde diyorum, yani öyle bir şey olsun ki mesela, hani sunu örneğinden, yani biraz düğün marşı ve doğum günü şarkısına da benzesin diyorum mesela, hani örnek buna benzer bir şey kurgula. Ya da ya şu yıllarda işte Sezen Aksu'nun Firuzesi tarzı bir şey yapsan. Yani şimdi o telife takılıyor ama o ne demek istediğimi anlıyor oradan gibi gibi yani. O şimdi Suno'dan aklıma geldi ama başka alanda da yani, veya ne bileyim şunun gibi savun mesela, avukat biri şu Yargıtay kararları gibi düşün diyebilirim yani.
Emsal kararları mesela
Emsal
az önce.
karar gibi düşün gibi örneklendirmek, yani ona böyle olsa nasıl olurdu gibi, hani açık olmak dediğim gibi, yani
Açık olmak.
kartlar açık oynamak lazım o noktada.
Aynen. Hocam şöyle yapalım mı istersen? Bir de belki katılımcılarımız arasında kendileri de verdikleri promptlar vardır ya da deneyimleri
Evet, şimdi
vardır.
burada evet mikrofonları verelim dediğin gibi hocam. Şimdi
Seni de bir böyle
zaten bitti
dinlendirmiş
burada.
olalım. Evet, el
Burada
kaldıran
hepsini konuştuk
arkadaşlar.
bana. Deneme ve iyileştirme yapın dedik. Adım adım prompt verin dedik. Zaten bütün ilkeleri konuştuk az çok. Ya bunlar zaten bir, ya arkadaşlar kesin bir doğrusu olan bir şey değil. Yani herkesin kendi yöntemi vardır. Ama biz böyle veriyoruz, ama sizler mesela nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz sizlerden burada görüş alalım. Hatta bir iki konuda alıştırmaya da yapabiliriz bu noktada istersen
Evet
Serpil
evet
hocam.
yani bir
Şu
uygulama
konuyu merak
çalışması da
ediyorum. Hani
yapabiliriz.
prompt, birlikte bir prompt da oluşturabiliriz.
Buyurunuz Olgun Hocam.
Ben promptlarda şöyle mesela biraz önce bir fotoğraf için prompt vermiştim. Çok da güzel çizdi. Dedim ki bir orman olsun, yansık bir orman olsun. Ormanda yürüyen bir kız çocuğu olsun. Bu kız çocuk arkasından görürsün. Kırmızı şapkası, kırmızı paltosu olsun. Yanında işte sarı bir köpek olsun, büyük bir köpek olsun ve sincaplar da görünsün ve sonbahar vakti olsun dedim. Bana bu aynen şey yaptı, çizdi, bu fotoğrafı verdi. Hatta ben bu fotoğrafı BİMAYAZ'da da betimlettim.
Çok güzel.
Betimlettiğimde de gerçekten çok istediğim, yani aynı istediğim gibi bir görüntü oluşmuş. Bu promptların hani doğru verilmesi anlamında bunu söylüyorum. Bir de ben hukuki olarak da aslında çok kullanıyorum. Mesela işte o rol tanımlanmasında diyorum ki ben şimdi sana diyorum bir iddianame vereceğim. Ben diyorum savunmacı avukatım. Bu bir dilekçe yazalım diyorum. Buradaki şey bir avukat ağzıyla yazalım. Özellikle savunmada kanun maddelerine değinelim diyorum mesela. Bu kanun maddelerinin metinlerini de diyorum dilekçeye koyalım. Şey olsun diyorum. Ondan sonra olayı da anlatıyorum. Olay da böyle böyle böyle olmuş diyorum. Kişinin savunması bu bağlamda olsun diyorum. İşte dilekçeyi hazırlıyor. İşte o dilekçenin üzerinde mesela soru soruyoruz birbirimize. Onu da yapıyorum. Mesela diyorum ki bak bu dilekçe şey olmuş. Biraz daha ayrıntılandır diyorum. Hatta biraz daha sert yazalım savunmayı diyorum. Mesela o rol tanımlanmasında. Ve böylece işte sizin de dediğiniz gibi ortaya bir güzel dilekçe çıkıyor. Ama tabii bu şeyde ben hukukçulara özellikle bu konudaki şeyim önerim. Dilekçeyi iyi kontrol etmek, oradaki kanun maddelerini gerçek kanun yani kanunları da gerçek şey yapıp o maddelerle karşı çünkü bazen onları uydurabiliyor yapay zeka. Ve bu konuda şeye düşebilirsiniz. Hani mahkemede sıkıntıya düşülebilir. Mesela Yargıtay kararı ver bana bu konuyla ilgili diyorum. Eğer vermişse bir Yargıtay kararı onu muhakkak sağlamasını yapıp öyle veriyorum. Çünkü bazen
Tabii komik
geçen
duruma
de
düşebilirim valla.
şey demişti 61 hukuk dairesi diye mesela Yargıtay'da öyle 61. hukuk dairesi diye bir şey yok mesela öyle birisine öyle demiş ChatGPT. Yani bu promptlarda dediğiniz gibi ayrıntı çok önemli ve iyi ayrıntı verirseniz güzel sonuçlar alıyorsunuz. Geçen de yine bir fotoğraf çizdirmiştim. Bir türkü için kullanacaktım fotoğrafı. Dedim ki yaşlı bir adam olsun, saz çalıyor olsun dedim. Sonbaharda olsun, böyle kırsal bir alanda olsun. İşte bir göl kenarında bağdaş kurmuş, oturmuş saz çalıyor gibi dedim ve adam üzgün olsun dedim. Aynısını gerçekten çizdi yani şeyin fotoğrafın. Bunları paylaşmak istedim.
Yani
Çok
Orhun abi
teşekkürler.
bayağı yaşlandığı için
Baya
Safi
baya.
Hocam hep sonbahar temalı şeyler çiziyor
Ama
kendisi.
yani hani böyle hiç şey.
Hı
Ben hani AI kafasında hani direkt böyle kafada hayal ettim ya şeyi direkt böyle hani o sahneyi. Bunu bahsediyoruz aslında. Aslında Olgun Hocam şöyle de güzel bir şey söyledi Engin Hocam. Şey çok önemli. Mesela promptların sonuna şunu da bence yapmalıyız. Arkadaşlar spekülatif davranmamasını da ekleyebilirsiniz promptunuzun sonuna. Bunu eklediğiniz zaman daha az halüsinasyon görüyor ve buna göre davranışsal çıktılar üretiyor. Onu da böyle belirtmiş olayım ben de.
Bu da fotoğraflarla ilgili şey de öneriliyor Olgun abimin şeylerine ek olarak. Bunu nasıl bir format? Yani mesela bir animasyon gibi mi istiyorsun?
Evet,
Yoksa sen bir fotoğraf mı yoksa bir illüstrasyon mu olsun? Yani çizim mi olsun gibi hani
ben
bu tür detayları da.
resim çiz demiştim. Bana bir şey çeşitli betim şey aman bir mayaz betimlerken tabloda diye başladı. Yani sanki şey hani
Evet,
bunu
ya, bu, hani o
bir
işte çizim mi yoksa bir fotoğraf
evet.
resim karesi gibi mi olsun? Bir film karesi mi benzesin yoksa bir animasyon karakter gibi mesela insanlar çöp adam gibi mi olsun yoksa gerçek mi olsun gibi hani bu tür detaylar da bazen işe yarayabiliyor gerçekten.
Şimdi.
İkincisi de şunu önereyim. Bu tür kanunları falan kullanacaksanız ki ben o konularda biraz daha emin değilim yani. Onlarda daha deep research yapmak lazım veya da o kanun maddeleri falan varsa bunların varsa elinizde dosyaları ki vardır ya da siteleri. Doğrudan o siteyi verip bu sitedeki kanunlar çerçevesinde bana bir öneride bulun demekte fayda var gibi hissediyorum. Ya da
Evet.
de verdiğim dosyalardaki şeye bak, buradaki yasaya bak, burada bununla ilgili kanunları bul demekte faydalı olabilir. Hani doğrudan onun hani atıp ya sen bunu şimdi bana bir kanun bul demek yapıyorsanız bunu ben şeyle yapmanızı önermem. Düz araştırmada yapmayın yani. Onu derin araştırma ile yapmanızı öneririm. Yani gidip gerçekten baksın yoksa orada halüsinasyon değil mi Saper Hocam? Yani
Evet evet evet
at
çok doğru bir
diye
şey söyledin.
ona normal hani böyle instant dediğimiz hani kısa cevap da verip
Kısaca
sen orada
Vincent
onu
evet.
atma olasılığı daha yüksek. Öyle özellikle şuralara bak ya da bana emsal kararları bir göster diyorsan mesela mutlaka onu derin araştırırız ki hepsinde var. Gemini'de de var. Gemini'de. Onu kullanarak yapmanızı öneririm.
Buyurun arkadaşlar.
Şimdi mesela bazen şöyle şeyler gerekiyor. Chat'in en başından bir sohbetin bana bundan sonra bütün cevapları şu formatta ver gibi bir başlangıç promptu aslında o sohbeti kendi içinde eğitmiş olduğumuz anlamına geliyor. Ben bunu çoğu zaman kullanıyorum. Az önce zaten söylediniz
Çok
tabii
güzel.
ben sıramı bekleyip konuşurken konuşana kadar şeyden bahsettiniz hani bir siteyi ya da bir kaynağı gösterip bunu kullan meselesini. Bugün mesela ben AI Studio'da bir takım ses kayıtları yükledim. Toplamı 1,5 saat vesaireydi sanırsam. 4 farklı kayıt dosyası. Ve şey dedim yani hani Excel ile ilgili bir şeyler bakıyordum. Hatta Engin abi onunla ilgili ayrıca bir kafanı şişireceğim galiba ben senin. Dedim ki yani sadece bu ses kayıtlarında eğer bunun yanıtı varsa referans olarak bul. Gerçekten de sadece kayıtta ne deniyorsa söyle onu aktardı. Sonra bana yeterli gelmedi. Dedim ki tamam şimdi artık senin kendi knowledge bilgine göre de yanıt verebilirsin. Kalan detayları kayıtta geçmeyen ama bir yapay zeka normalde sorsak söyleyeceği şeyleri chat'in ortasında promptu değiştirerek şey dedim ya artık tamam sen de söyleyebilirsin. Böyle gidişler gelişler şu aralar daha kararlı çalışıyor. Eski GPT sürümlerinde ya da eski Gemini'lerde hani yapma desen de yapabiliyordu. Ya da tamam şimdi kendi bilgini söyle desen de kapalı devre çalışmaya çalışabiliyordu. Şu ara bence görece daha iyi olmaya başladı bu. Ya da şey mesela şunu denemiştim bir arada. Senin işte yani eğitim en son Türkçe konuşmakta gerçekten zorlanıyorum. En son eğitilme tarihin ne zaman gibi bir şey sorduğumuzda söylüyor ya. Dedim ki şey dedim hayır yani senin eğitilme tarihin en son o değil daha da geri bir tarih. Mesela o dedi ki Ocak 24. Ben dedim ki hayır işte Ocak 23 her neyse. Ya da daha eski bir tarih. Sonra dedim ki ya Amerikan seçimlerinde kim seçildi? En son Trump. Neyse bilmiyorum dedi yani gerçekten yırttı orada. Böyle Böyle hani
Bilmiyorum
en
diyebilmiş Amine.
de
Evet,
evet
çok
valla de yani
anladım.
şey bu şey dedi bu arada henüz seçimler yapılmadığı için ben bu tarihe kadar eğitildim seçimler yapılmadı ama istersen sana yani Cumhuriyetçilerin ve Demokratların açısından tahminleri söyleyebilirim falan dedi dedim
Güzel.
aferin. Ben de böyle
Yani
bunları
şeyi
paylaşmak
unutmayın
istedim.
mutlaka arkadaşlar, yapay zekalı halüsinasyon görüyor. O yüzden onun her
Evet.
bilgisine o anlamda güvenmeyin. Özellikle araştırmalarla ilgili. Ha, dilekçe yazdırabilirsiniz. Üslup anlamında işte bana şu daha sert yaz, daha yumuşak yap, ama onun sağladığı bilgileri ya bir kaynağa dayandırın ya da Olgun abimin dediği gibi mutlaka ve mutlaka kontrol etmeden göndermeyin. Bir de aynen copy paste yapmayın arkadaşlar. Yani mutlaka üzerinde değişiklikler yapın. Kendi şeylerinizi koyun. Bir iki
Hocalar
parmak daha var.
şöyle kağıtlar yolluyor bu arada sınav kağıtları, emojiler falan kalmış böyle millet kopyalamış yapıştırmış falan. Ben o sıra yazının fontundan bile korkuyorum. Hani acaba başka bir renk falan kaldı mı
Tabii.
arka planda?
Aynen. Ama yani orada bence hocalar da artık verecekleri ödevleri öyle rastlanarak bir bilgi sorarsan o hoca da onu hak ediyor. Yani o hocalara hiç
Engin abi bu
ben
konuda
üzülmüyorum. Öyle
baştan
sen
beri
öyle
seni
ödev
gerçekten
verirsen
çok takdir ediyorum.
öğrenci de öyle yanıt verir. Hiç acımıyorum yani. O yüzden hocaların o şeyine hiçbir şekilde katılmıyorum. O zaman sen bugün böyle ödev verme. Tabii ki bu ödevi herkes bir yerlerden bulacaktır. Kimse her şeyi annesinin karnında öğrenmiyor değil. Devam edelim.
İbrahim
Başka
farklı parmak kaldırdı, sonra da Abdullah Bey.
parantez içinde
Tamam.
Engin, eskiden de zaten ansiklopedilerden kopya çekip
Ya
yapılıyordu
sanki
yani.
eskiden dediğin gibi
Evet.
insanlar böyle tamamen kendileri yazıyordu. İnternetten kopyalıyorlardı. Yani o yüzden mesele o değil. Yani doğru ödev vermek. Neyse, konumuz o değil. Ben de tabii İbrahim Tatlı, buyurun.
Buyurun İbrahim Bey.
Değerli kıymetli hocam ve çok kıymetli arkadaşlar. Öncelikle herkese selamlarla birlikte. Prompt tekniklerinde ben şunu sormak istiyorum. Format değişikliği yapılabiliyor mudur? Yani atıyorum örneğin Excel'i Word'e çevirmek gibi ya da işte ne bileyim Excel'i PDF'e çevirmek gibi. Ya da herhangi bir dosyaya daha uçuk bir örnek sorusu olursa WAV'dan MP3'e dönüştürmek gibi. Ya da video hazırlama konusunda yani video düzenleme konusunda yardımcı olunabilecek prompt teknikleri var mıdır diye soruyorum ve bundan 100 yıl sonrasında da eğer değineceksek konu dışına çıkmış mı oluruz bilmiyorum ama yapay zekaların insanın artık insanlığı gölgesinde bırakacağını ve artık daha farklı yani gezegenler arası iletişim olacakmış gibi de bir öngörüde bulunabilirim. Belki bu konuda şu an saçma gelebilir
Teşekkürler.
ama belli de
Sağ
olmaz.
olun. Ya bu
Teşekkür
video
ederim.
falan konusunda şunu belirtelim. Yani bu aslında şöyle, bu biraz yine konumuzun içinde kalarak söyleyeyim. Ya var bazı yapay zekalar dönüştürebilenler, var dönüştüremeyen, ama orada bununla ilgili sorarsan işte benim elimde şöyle bir video var. Bu videoyu Vava ben nasıl dönüştürebilirim diye sorduğun zaman sana onun şeylerini veriyor. Yani ben böyle böyle bir videom var. Sen dönüştür dediğinde çoğunlukla yapmaya da biliyorlar. Yani yapabilen de vardır ama onda o kadar agentik, yani aktif o noktada hala tam değil mi Saatler Hocam? O kadar değil ama sana
Ya şu an o kadar değil hocam yani ama
ama şey
kapasite
sorar, ya
arttıkça
benim de
değişebilir.
PDF dosyası var. Sen bu PDF dosyasını ben daha düzgün bir Word haline nasıl getirebilirim? Onun için elinde hangi programlar vardır diye sorduğunda sana adım adım, ya da bunu der ki işte komut sistemini aç orada bunu yaz falan tarzında. Her günün birini kendi de yapanlar olmakla beraber hala bence agentic modda o noktaya kadar iyi değiller yani. O yapanlar olmakla beraber şey değil ama görsel oluşturma yapabiliyor. Onları konuşacağız, resim oluşturma falan, ama hani var olan o formattan mesela öyle demek yerine şunu değil. Elimdeki PDF dosyalarını ya da video WAV dosyalarını MP3 yapan bir program yazmak istiyorum diyebilirsin mesela. Onu yazdırır sana işte bu kodlamaya giriyor değil mi zaten hocam?
Evet.
Evet, bunun
Onu
için ne
yazdırmaya
yapabilirim der ki.
başladığında çözülüyor zaten olay. Bir
Aynen.
de Agent
Hocam.
modda son dönemde. Ha buyur
Evet,
İbrahim Bey
çok
buyur.
özür dilerim. Çok özür dilerim, sözünüzü
Lütfen.
kesiyorum. O konudaki prompt durumlarını biliyorum zaten. Hatta arkadaşlarla, iş yerinde arkadaşlarla, tabii ben geyiğine katıldım o mevzuya, ama işte kahve falı bakıp o falın görselini alıp işte ona göre bir yorum ya da değerlendirme falan yapıyorlar. Biz de hani bazen geyik olsun diye yapıyoruz, ya da ne bileyim farklı bir fotoğraf çekip onun Vimeo'ya mesela karşılaştırmasını yapıyorum. Örneğin düğün davetiyesi gibi ya da farklı bir tabela gibi ya da bir kitaptan alıntı gibi. Bu konuda gerçekten gayet başarılılar ama sanırım en azından yazı konusunda format değişikliği yapılamıyor. Mesela ben bir makale yazmıştım. Onun yazım yanlışları varsa, anlatım bozuklukları falan, kelime tekrarı vesaire, onları düzeltir misin gibisinden prompt önerisinde bulundum. Yaptı ama ben de yine Olgun Hocam gibi sağlamalarını yaptım tabii.
O tür şeylerde yine yazım hatası düzeltmelerde başarılı olduğunu söyle, dil modeli olduğu için onda bir tık daha iyidir yani, ama hani Türkçesini beğenmeyenler de var. O da tabii Türkçe ne kadar iyi kaynak veriliyor onunla da alakalı. Ama bu tür şeyleri yapıp düzeltmek gerekiyor. Bir soru daha alabiliriz. Farklı kişiler
Tekrar merhaba.
var.
Sorum şöyle, promptlarda akademik olmasını istemek sadece metin içinde mi bahsedilebilir? Bu mümkün mü? Bir de derin araştırma metin içinden yapılabilir mi? Bazen butonu aktif hale getirmediğimizde metin içinde bunu sağlayabilir miyiz? Aynı mahiyette yine sorum. Örneğin bir anda alan değiştirip sözlü özeti yap veya bunu katmanlı şekilde geliştirme imkanı var mı? Promptlarla aynı sohbet içinde katmanlarla, hani daha çok bilgi getirdikçe bunu arttırıp hep onu düşünüyorum. Arttırıp o kendisine sağladığı bilgilerle kendisini geliştirebileceğini düşünüyorum ama çok fazla da ilerlemiyor ileriye doğru.
Katmanlar derken kasıt yani yeni bir
Şöyle, yani kendini
dallandırmak mı?
geliştirmek anlamında her soru sordukça üstüne eklemesi gibi. Detaylandır, genişlet gibisinden.
Aslında onu yapıyor göreceli olarak da. Yani hani
Kastınızı ben anlamadım hala tam olarak Abdullah Bey.
aynı konuşma şeyinde mi
Evet, aynı sohbet
bağlamında?
içinde hani
Hocam aynı,
geliştirmek istiyorum,
evet.
kısıtlı getiriyor bilgiyi. Ben de bunu detaylandır dedikçe
Yok,
bir süre
derin
sonra
araştırma yapmazsanız bir yere kadar
o,
derin
evet.
araştırma. Yani o olma. Yani onu bir de galiba ChatGPT'ye yeni bir şey geldi. Yeni bir sohbete dal ekle gibi. Hani bir anda konu değişti yani oradan bambaşka bir yere gitti gibi. Öyle yapabiliyorsunuz ya da belki yeni sohbette açabiliyorsunuz. Hani öyle bir durum. Ama öyle bir şey geldi geçen ama neyin içindeydi hatırlayamıyorum. Hani sohbete dallama, dal. Hani onun başka bir bölüm ekle gibi. Ama bir noktada eğer sen yani daha detay bilgi istiyorsan mutlaka derin araştırma kullanmak
Evet,
lazım.
tamam, son
Arkadaşlar
bir soru,
araştırın.
kısa bir şey
Alın yani.
sorabilir miyim?
Tabii
Sözlü
buyurun.
özet yaptırıyorum. Şey, ne diyorduk onu unuttum. Podcast yaptırıyorum ama kısa sürüyor. 3 dakikalık, 5 dakikalık yapıyor. Ben daha uzun bilgi vermesini istiyorum. Çünkü eldeki belge çok daha fazla.
Notebook elem
Bunu
kullan Abdullah Hocam.
ha, tamam.
Yani
Notebook elem ben de, net.
o özet konusunda no, yani notebook elem bu konuda az en önemli. Onun dışındaki hiçbir yeterince o kadar iyi özet
Gemini
vermiyor.
yeterli değil mi?
Efendim?
İşte tamam, onun o
Gemini
zaten aslında. Gemini'yi
Ay
kullanıyor. Gemini.
Gemini hayır Gemini hocam Gemini direkt yani Gemini evet Notebook Elem de bir Google ürünü ama Gemini onu iyi de o yapmaz o yani özetlet veya bunun üzerinde
Evet.
podcast hazırla diyorsan Notebook Elem kullanın yani
Kesinlikle
o
notebook. Çünkü o da Gemini
yani
kullanıyor
Gemini de
maalesef.
ya özetler ama o da ChatGPT kadar özetler yani evet bu böyle
Evet.
böyle diyor veya bunun dediğin gibi o 2-3 dakika Ay, notebook el, yani işte uzmanlaşmak öyle bir şey hani bunun üzerine ben geçen işte dün iki programda yani 17 dakikalık bir podcast çıkarttı arkadaşlar. 17 dakika uzattılar ona. Video özetleri galiba daha kısa. Onu belki bilen ben çok video özet çıkartmıyorum yani çıkaranlar vardır da. Ya da yazılı özetleri de Notebook Elem'le çıkartmıştım. Bu
Zaten.
üniversite özetini çıkartmıştım. O yüzden o tür özetleri Notebook Elem'le yapmalı. Onu da konuşacağız hani ileriki
Tamam.
şeylerle ilgili
Teşekkür
ama
ediyorum.
şey değil hani özetle bir sana kısa şeyler arkadaşlar yani ChatGPT'nin ya da Gemini'nin ya da Claude'un ana ekranındaki ilk yazma alanı ve alacağınız yanıtlar birkaç paragraftan fazla değildir. Onu belirteyim yani.
Yani
Daha uzun bir şey
kesinlikle.
arıyorsanız o zaman daha farklı özelliklerini kullanmanız gerekiyor donanımların bu şeylerin onu belirtelim değil mi Sapi Hocam orada sen
Tabii
de dahil.
tabii o, tabii hocam, yani sonuçta şey, bütün AI tool araçlarında özellikle deep research olayı yani hizmet açıldı. Hepsinde kullanabilirsiniz. Amacı da bu zaten arkadaşlar. Yani hani birinde atıyorum 5 sayfalık bir çıktı alırken öbür tarafta 40, 50, 100, yani bayağı detay alabiliyorsunuz. O yüzden onu önerebilirim. Bu arada hemen güncel bir haber paylaşayım ve hani bir iki soru daha alıp hocam istersen bitirelim çok geç olmadan. Gemini'nin 3'ünün Pro'su arkadaşlar dil
Çıktı
modeli
evet.
olarak yayına alındı. Preview, yani ön izleme versiyonu Google AI Studio'dan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de yine Google'ın yine eğer kodlama tarafında uğraşıyorsanız Anti-Gravity isminde bir editör çıkardılar. O da yine erişilebilirliği olan bir yapı çoğunlukla. Onu da şu an için ücretsiz kullanabilirsiniz. Kodlama yapabilirsiniz demiş olayım, hazır yeri gelmişken.
Harika. Amine de galiba akademik Scholar, Google Scholar'a benzer bir şeyden söz etmiştin Amine ama onun adı neydi? Bir şey söyledin ama daha çıkmadı. Ben onu bekliyorum. Özellikle akademisyenler için çok faydalı olabilir. Adını unuttum. Bir şeyden bahsetti Amine geçen bizim grupta ama söyler belki şimdi. Onun adını hatırlarsam iyi olur. Bir soru daha al.
Canan ve
Evet.
Nebi varlardı. Onun dışında başka parmak görmedim.
Onlar da
Tamam.
soruları
Onları
alalım.
da alıp buyurun.
Canan. Geldim ben. Şimdi benim sorum şöyle bir şey. Az önce aslında Serper değinmişti ama daha net bir bilgi alabilir miyim diye sormak istiyorum. Halüsinasyon görmesini veya böyle aslında doğru olmayan bilgileri vermesini nasıl engel olabilirim? En son şöyle bir şey yaşadım çünkü bir dosya ona vermem gerekiyordu. Boyutu çok büyüktü. Dolayısıyla limitlere takıldık. Yani o dosyayı işleyebilir ama ona gönderirken boyutu çok büyük geldi. Bana küçültmem için birkaç öneride bulundu. Ama ben görsel kalitelerinin bozulmasını istemediğimi söylediğimde işte bir takım önerilerde bulundu. Onları yaptığımda tabii ki dosya küçülmedi. Sonrasında da şey dedi. Ya evet aslında bu şekilde küçülmez dedi. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyorum. Bazen tamamen hayal görmeye de başlayabiliyor. Bunun önünü nasıl geçebilirim daha net bir şekilde?
Maalesef yanıtı
Ya
olmayan bir soru sordun
yani
Canan
o
benim
çok
için.
net bir şey değil. Yani hani o %100 olmaz ama ya benim kendi deneyimimde ben her zaman işte spekülatif davranma ve bana doğrulanmış şekilde işte kaynaklarıyla birlikte belirt diyorum mesela araştırma yapacaksam ya da bu tarz isteklerde bulunacaksam da bana doğrulanmış yöntemleri getir gibi. Yani doğrulanmış anahtar kelimeleri, bu tarz anahtar kelimeleri kullandığımda çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi %100 bunun çözümü yok
Ya
arkadaşlar.
kesin bir
Bunlar
cevabı yoktur şimdi. Onu nasıl büyüteceğini, bu sana boyut küçültmekle ilgili beylikbellisi cümleler eder.
tabii.
Sen onları yaptığın halde bilmiyorsa o zaman o kendi kafasına göre böyle de olabilir mi diye tahminde bulunuyor. Ama bir de buna çok sağlam bir yanıt falan diyor. Yani o yüzden bu tür durumlarda benim tek önerebileceğim Canan şey belki farklı yapay zeka araçlarına aynı promptu verip alacağın cevapları karşılaştırman olabilir. Ya da aynı soruyu Google'la da yazman olabilir. Yani öyle çünkü şey yok yani maalesef şu an halüsinasyon bu yapay zekaların beraberinde gelen bir problem. %100 bir çözümü yok. Yani o yüzden senin yaşadığın sorunu herkes yaşıyor. O %100'e bir öneride bulunamıyoruz ama dediğim gibi önerimiz farklı yapay zeka araçlarını. Çünkü hepsinin belli bir ücretsiz modelleri var değil mi Sarp Hocam? Belli bir noktaya kadar
Var.
hepsinden bir araç kullanabiliyorsun. Birinden değilse öbüründen yanıtlayamadığını başka yanıtlayabiliyor falan hani vesaire tarzında. Bir de öyle durumlar için yine ben yine derin araştırmacıyım çok fazla kullandım ama gerçekten yanıtı alamıyorsanız öyle baktırmak. Çünkü o zaman bir sürü farklı kaynağa gidiyor ya hocam oradan veriyor yani
Evet.
kaynaklar üzerinden bana bilgi veriyor. Öyle durumlarda onu kullanmakta fayda var. Yani genel kısa yanıtlarında ki güvenilirliği ben yeterli bulmuyorum. Yani belli noktalardan sonrasında zorlanabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden ona dikkat etmek lazım.
Ya şeyde
Kesinlikle,
kesinlikle katılıyorum Engin sana.
Hı-hı.
Ben de zaten önemli konularda ya da ayrıntı istediğim konularda derin araştırma yaptırıyorum. Hem Gemini için hem ChatGPT için. Bu arada ben de çok ilgilendiğim için bunların ücretli sürümlerini yani tabii ki en üst limitlerini değil de ilk aşama ücretli sürümlerini kullanıyorum. Buna rağmen böyle problemlerle karşılaşabiliyorum. Az çok deniyordum ama Sarper'in verdiği anahtar kelimeleri biraz daha vurgulu belki öne alarak bir de öyle deneyeyim biraz daha
Evet yani
belki
bu konuda kesin
azaltır.
bana tartışılmayan yanıtları ver, doğrulanmış olan hani tahminde bulunma gerçekten bir çözüm varsa ver falan gibi belki ara ara bunları söyleyerek
Kanıt temelli davran falan da yapıyorum ben bazen hocam
değil
yani.
ama yine de
Ama
görebilir
yani
yani.
aynen. Bunları azaltmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İşte 5.1 çıktı örneğin işte şimdi Gemini 3 çıkıyor. Bunları yavaş yavaş hani bir dengelemeye çalışıyorlar. Yani firmalar da bunu üzerine çalışıyor. Şöyle
Çok
yapalım bir kişi
teşekkür
daha
ederim. Nebi'nin sorusu vardı.
alabiliriz.
Son bir soru. Nebi'yi de alalım.
Nebi.
Merhaba. Aslında ben soru sormayacaktım da küçük bir tecrübemden bahsedecektim. Eğer
Tabii.
müsaadeniz olur.
Buyurun.
Şimdi ben bir yazılım yapma denemesi yaptım. ChatGPT ile geçen sene. Mac bilgisayarlar için Python'la bir erişilebilir Telegram uygulaması yaptırmaya istedim. Bayağı büyük oynamışsın Nebi.
Büyük bir proje.
Vay vay
Evet.
vay.
Adım adım işte yaptırmasını istedim ama bir süre uğraştım. 1-2 ay falan uğraştım. Program oldu ama erişilebilir yapmasını istemiştim. Çalıştı ama maalesef
Erişilemez bir şey ortaya çıktı sonuçta.
Muhtemelen orada kullanılan arayüz dili, mesela burada işte biz bağlam diyoruz ya, örneğin siz atıyorum WX diye bir arayüz vardır Python'da. İşte o WX arayüzü genelde ekran okuyucularla erişilebilirliği olan bir şey. O tarz terimleri de biraz bilmek gerekiyor. Yani şöyle şunu da diyebilirsiniz. Örneğin işte WCAG işte web içeriğiyle erişebilirlik kılavuzu. İşte bu kılavuzla uyumlu şekilde arayüzü tasarlamasını isteyebilirsiniz oradaki ilkelere göre. O zaman çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ya da bir Windows uygulaması tasarlatırken. O zaman bütün o form alanları, düğmeler, içerikleri uyumlu şekilde tasarlayabiliyor. Şey de diyebilirsiniz. Ekran okuyucu uyumlu tasarla. Her tür alert mesajları, işte örneğin düğmeleri ve dinamik alanları ekran okuyucuyla uyumlu tasar dediğinizde o zaman başarılı olacaktır.
Bir de şey önereyim. Ben de bunu çok yaşamıştım ne bir ilk başta programlar, küçük küçük programlar yaptırırken. Baktım Python'da bir şey tasarlatıyorum. Erişilebilir olmuyor falan. Dedim ki ya bu niye olmuyor erişim kütüphane? Sonra öğrendim ki Tkinter diye bir kütüphaneydi galiba. Başka kütüphaneler de vardı hani. Bu kütüphaneyi kullanarak hani o yüzden o şey uygulama yaparken o bilgileri bulmakta fayda var. Yani baştan onu da bilmiyor olabilirsin ama o için ki yani bu programların ekran okuyucu erişilebilir yapılması için hangi kütüphaneler gerekiyor mesela? Önce onu sorabilirsin. Birinci adım. Şu kütüphaneler. O zaman ben de bir program kullanacağım. Bu da bu kütüphane kullanarak yaz dediğin zaman o zaman erişilebilir oluyor. Yani bazen çünkü şey o sistem ne yapsa ekran okuyucu doğru kütüphaneyi kullanmadığın zaman erişilebilir olmuyor falan. Ha, yani şunu söylemeliydi ChatGPT. Baştan onu bana söylesene kardeşim. Onun işte oralarda haklısın maklısın demekten vakti kalmıyor muhtemelen. Öyle bir şeyler kalıyor yani aralarda.
Kendi kafasına göre
Bu
yaygın
arada
olanı
yani
olur.
erişilebilir kütüphaneler nedir? Belki önce oradan başlamak lazım. Değil mi? Ekran okuyucuyla erişilebilir olması için hangi kütüphaneler kullanılır? Neler yapılır? Bunlardan başladığın zaman daha iyi sonuç alıyoruz yani şeyle ilgili. Bugünkü mesela ben Python işte bu Neveda YouTube eklen canlı şeyini okuma yazdım Sarper Hocam. Şeyde kaldı. Dedim ki yani dün yaptık ya sonra bugün bayağı böyle kafamda. Bunu dedim şey olmuyor yani işte PChat diye bir kütüphane kullan diyor. Tamam PyChat diye bir şey kullan diyor. Okey. Kütüphaneyi indirtti tamam okey bu da indi. Görmüyor. Eklenti görmüyor. Kütüphane bulunamadı diyor. PyChat diye bulunamadı diyor. Tamam diyor tam buldum o zaman globalin içine kopyaladım ki bak oraya da kopyaladım olmuyor kardeş. Öbür tarafa da kopyaladım olmuyor bak. İçinde en son iki bak klasörde şu dosyalar var hala olmuyor. Ha dedi o zaman bir de dedi bunu şey yapalım. Orayı bir tane daha kod yazalım. Sen C'ye başka bir klasör aç onun içine yapıştır. Onu da o şeye gösterelim dedi. Öyle oldu falan anlatabiliyor muyum? Bazen deneme yanılma birlikte gidiyorsunuz. Yani her iki program geliştirirken ya ben şeye inanmıyorum. Tek promptta bütün programı yazdı. Öyle bir şey bence yok hocam. Yani olsa da çok da sağlıklı bir şey çıkmaz. Yani ben mutlaka uygulama yaparken sen nasıl yapıyorsun? Daha bu konuda çevirdim ama mutlaka bayağı defalarca yazışıyoruz uygulamayı getirirken.
Ya hocam zaten öyle oluyor dediğin gibi ama biraz daha yaklaşıyor. Şimdi bu editörlerin orada hani biraz daha şöyle farklı bir bakış açısıyla yaklaşayım ben. Agent modlar çok ciddi gelişiyor. İşte bugün Treya diye bir editör var. Örneğin TRAE şeklinde ulaşabilirsiniz. O mesela benim işte Cursor'dan sonra en çok kullandığım editör ve gerçekten çok başarılı. İşte solo mod gibi bir mod çıkardılar örneğin. Kendi içerisinde de yine Ad Builder diye bir mod var. Bu şunu yapıyor arkadaşlar. Artık hani öyle ilerlediği için size bir görev listesi oluşturuyor. Hemen yazılımı oluşturmadan. Diyelim ki siz bir tek prompt verdiniz. İşte ben bir hesap makinesi yapacağım. Diyelim ki çok böyle basit oldu ama o hesap makinesini hangi altyapıyla nasıl yapacağına dair önce size bir görev listesi oluşturuyor. Siz onu onaylarsanız geçiyor şeye kodlamaya. Dolayısıyla o zaman sonuç çok daha iyi olabiliyor arkadaşlar. Yani o noktada buradaki gelişmelerin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık onlar bir görev listesi oluşturabiliyor ve ilerliyorlar her bir de tabii ki. Özellikle dediğim gibi şu an Gemini'nin 3'ün de çıkması o tarafta çok ciddi bir ses yaratmaya başladı.
Ben sorabilir miyim? Ben
son bir soru
parmak
alalım. Son
soru ve
kaldırdım
kaydı durduralım sonra.
ama. Tamam, ben şey soracaktım. Engin Hoca'nın o dediği yeri ben de söyleyecektim. Erişilebilirlikten ne demek istediğimiz erişilebilirlikle onun anladığı aynı, ben de çok anlamıyorum. Genelde daha çok fiziksel erişilebilirliği gerçekte de olduğu gibi öyle anlıyorlarmış gibi geliyor. Ben de şeyi soracağım. Bazen soruyorum işte ilk konserine gideceğim ya da şu tiyatroya gideceğim. Şu tarihlerde var mı? Ne kadar? Bilet fiyatları ne kadar diyor. Herkes kendi ilgilendiğine göre soruyor demek. Diyor
Tabii
şu anda
tabii.
diyor satışlarda yok diyor öyle bir şey diyor. İstersen diyor işte şu sitenin web sitesine ya da sosyal medya adreslerine bakabilirsin. Ama ben sana boşuna mı soruyorum bunu? Sonra bir daha
Yani
diyorum ki
aynen.
sen
Aynen.
diyorum ben şu an bu sitelere bakamıyorum. Bu sitelere bakıp bana detaylı bilgi verir misin diyor. Yine benzer şey. Oralarda böyle takılıyor mu gidip Google'dan baktığımda bir de bakıyorum ki bulmuşum. Oralarda yanıldığı oluyor. Ben yanlış mı
Oluyor oluyor aynen.
soruyorum
O, ya
acaba?
o tür şeylerde oluyor. Ben tiyatro ve konser biz de çok gidiyoruz Nurşen'in. O tür şeylerde ben daha çok şey soruyorum. Yani oyunun konusu ne? Kimler şey yapıyor? Hani bilet güncel bilgilerde hala birazcık. Ya bir de onun bir arama şeyini açmak gerekiyor bazen. Arama diye bir bölümü. Gerçi o kendi
Website.
açıyor artık değil mi? Eskisi
Evet
açmıyordu.
evet açıyor aslında da.
Yani artık yani açtığın zaman şey yapabiliyorsa yani daha çok ben ama işte kaç perdeden oluşuyor konusu ne falan diye ama bilet fiyatları falan konusunda evet yani o konu çok çok değişken bir şey ya fiyat. Ya fiyatı bulması için ta agentik modu kullanması daha çok mantıklı oluyor. Yani yoksa sana ortalama şey söylüyor işte bu oyunlar aşağı yukarı şu fiyattadır diye tahmin, orada halüsinasyon görüyor. Ama şeyi daha iyi biliyor. Konusu ne? Kaç perdeden oluşuyor? Başrollerinde kim var? Film bilgileri. Anlatabiliyor muyum yani? Bilgileri biraz daha net veriyor ama şu an fiyatı kaçta dediğin zaman bu uçuşlarda da aynı. O daha agentik ya. O an tam gidip bakması lazım. Çünkü fiyat dediğin çok değişebiliyor ya. O bilgilerde çok güvenilir bilgi bütçetle ilgili. Diyelim
Peki ve
yapalım.
hepinize tekrar teşekkür ediyoruz ve kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
İyi günler, iyi geceler.